Esselamu Aleyküm kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri. Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Bendeniz Talha Polat ve kıymetli konuğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar hocamızla birlikteyiz. Her birinizi kemali hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Yaklaşık programımız 30 dakika boyunca sürecek. Sizlerden gelen soruları kıymetli hocamıza soracağız. Cevaplarını sizlerle buluşturacağız inşallah. Değerli hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Nasılsınız hocam?
Elhamdülillah, çok şükür iyiyiz. Sizler de iyisiniz.
Bizler de iyiyiz hocam, teşekkür ederiz.
Allah daha iyisin inşallah.
Amin amin cümlemiz hocam. Hocam ilk sorumla Bismillah diyorum.
Tabii buyur.
Zelletül Kari nedir?
Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi zelle sürçme demek kelime manası.
Sürçme.
Ayak sürçmesi, ayak kayması. Yani böyle hata fakat kasıtlı değil. Kari de okuyan demek. Kelime manası. Zelletül Kari, okuyanın sürçmesi, okuyanın hata yapması. Neyi okuyanın? Kur'an-ı Kerim okuyan. Şimdi bizim namazın farzlarından birisi biliyorsunuz kıraat. Yani okumak. Kur'an-ı Kerim'den mutlaka bir bölüm okumamız lazım. Ve burada asıl olan şey de doğru okumaktır. Bazı hatalar vardır ki doğru olmamakla beraber namazın sıhhatine engel değildir.
Evet.
Ama bazı hatalar vardır, namazın sıhhatine engeldir. Bir defa yanlış okumak kasten olursa bu namaza engel olur. Hatayen olursa burada bizim kaynaklarda çok detaylar var. Ama bunun özü şu denebilir. Bir görüş, o yanlış okunan kelime Kur'an-ı Kerim'in başka tarafında da var mı? Ona bakmış. Yani ben bir kelime yanlış okumuşum.
Evet.
Fakat o kelime acaba başka yerde var mı Kur'an-ı Kerim? Buna bakmış ve demiş ki eğer yanlış olduğu kelime Kur'an'ın başka yerinde varsa ve manayı da ters yüz etmiyorsa bu namazı bozmaz. Ha, yani Kur'an-ı Kerim'de olup olmadığına bakmış. Bazı görüşler de Kur'an-ı Kerim'de olup olmadığına değil de manasının çok ters olup olmadığına bakmış. Mana çok tersse mesela ulaike humul faizun diyeceği yerde ulaike humul kafirun demiş. Ha, bozuldu namaz. Niye? Evet, kafirun da var Kur'an-ı Kerim'de, faizun da var. Ama mana tam ters. Bu namaza manidir demiş. Bu şekilde görüş ayrılıkları var. Ancak kişi tabi bunları bilemez. Tabi Şafii mezhebinde biraz daha detay var. Mesela orada Fatiha suresini doğru okuması lazım. Efendim mesela özellikle işte dat harfini çıkarırken zı olarak çıkarmaması lazım. Aksi halde namaz olmaz gibi detaylar var. Bu Şafii mezhebinde. Hanefi mezhebinde daha çok demek söylediğim. Tabi bu yanlışlıklar bazen harfi çıkarmaktan da olabilir. Mesela diyelim ki D diyeceği yere ta demiş. İşte Z diyeceği yere Z demiş filan. Yani burada harflerin mahreçleri aynı ise zararı yoktur, çıkış yerleri yakınsa zararı yoktur gibi detaylar var. Tabi bunları herkes bilemez.
Evet.
O yüzden kişi yanlış okuduysa namazını tekrar kılsın.
Tamamdır hocam inşallah.
Yani en sağlamı bu.
Garantiye
ve yanlış okulduğunu da biliyorsa. Ama bu detayları biliyorsa o detaya göre amel eder.
Evet.
Bilmiyorsa yapacağı
ama
şey değil.
Ama kişiye göre değişiyor bu şekilde.
Tabii
yani.
O değişir. Yani niye değişir? Kişi bilemez zaten. Yani bilmeyen bilemez.
Aynen.
Bilemediğine göre namazı bozuldu mu bozulmadı mı ne yapacak? Mecburen yeniden kılacak.
Yeniden kılacak. Evet. Hocam bir diğer sorumuz. Hanefi mezhebine göre tadil-i erkanın hükmü nedir?
Şimdi tadil erken ne demek? Erken rükünler demek. Namazın
evet.
Rükünler nelerdi? Kıyam, kıraat, rükû, sücud, kâde, yakire.
Evet.
Bunların yerli yerince yapılması, düzgün yapılması demek tadil erken. Yani mesela rükûa eğildik. Rükûdan doğrulduk, dimdik duracağız.
Hakkını vererek.
Hakkını vererek. Sübhane Rabbiyel Azim diyecek kadar mesela durma. Veya secdeye eğildik. Secdede Sübhane Rabbiyel Ala kadar durmak. Veya doğrulduk oturduğumuzda secdede kalktık. aynı o kadar Sübhanallah deyinceye kadar dimdik durmak. Bunlara tadili erken denir.
Evet.
Ha, şimdi bunun hükmü Hanefi mezhebinde genelde vaciptir.
Vaciptir.
Vaciptir. Dolayısıyla eğer kişi tadili erkanı unutarak yerine getirmezse bunun sevv secdesi yapması gerekir. Hmm. Çünkü vacibin terki sevv secdesini gerektirir. Bu tadil erken vaciptir. Farklı görüşler de vardır ama karıştırmaya gerek yok.
Şafilerde nasıl oluyor hocam?
Şafilerde hatırlamıyorum.
Hatırlamıyorsunuz, tamamdır. Diğer bir sorumuz hocam. Kadın erkeğin veya erkek kadınların elbiselerini giyebilir mi?
Şimdi bu elbise konusu biraz örfidir. Hmm.
Şöyle hocam, bir de şunu da ekleyeyim. Şu an günümüzde kadınların ve erkeklerin giyebildiği unisex diyorlar sanırım hocam. Yani hem kadın giyebiliyor hem erkek giyebiliyor. Bu şekilde şeyler üretiyorlar.
Şimdi dedim mi bunu örf. Mesela Mısırlı'nın giyinişiyle kadınlar arasında özellikle. Türklerinki bir değil.
Evet.
Veya Malezyalı ile bizimki bir değil. Onlar da Müslüman, biz de Müslümanız. Bu biraz örfi. Ama genelde nerede olursa olsun kadın giysisi ile erkek giysisi farklı. Şimdi Türkiye'de erkekler kadınların giydiği gibi entari giymezler.
Hmm.
Ama Arapların kendine göre bir entarisi var. Şimdi kadınlara has olan giysileri erkeklerin giymesi doğru değil. Peygamber Efendimiz erkeklerin kadınsı, kadınların erkeksi hareket etmelerini yasaklıyor. Mesela kadınlar ipek elbise giyebilirler ama erkekler giyemez. Ha. Kadınlar altın takarlar. Her ne kadar zamanımızda erkekler de takıyorsa da dinimize göre erkekler takamaz.
Ha.
Yani kadınlara has elbiseler, kadınlara benzemek için giyiliyorsa bu caiz değil. Hmm. Ama dediğin gibi bazı ortak, mesela diyelim ki tişört.
Evet.
Aynı tişörtü erkek de giyebilir, kadın da.
Evet.
Şimdi eskiden kadınlar pantolon giymezlerdi. Şimdi pantolon giyiyorlar. Ha, erkekler de pantolon giyiyor. Dolayısıyla şimdi erkeklere niye pantolon giydin, kadınlara niye pantolon giydin denemez.
Evet.
Ancak şu vardır, insanın giydiği kıyafet karşı tarafı rencide etmemeli. Bu rencide etme aynı zamanda onu günaha girmesine sebebiyet vermemeli. Hmm. Mesela bugün bazı kıyafetler maalesef böyle.
Evet.
Yani ister erkek olsun ister kadın olsun vücudunun her şeyini ortaya döken kıyafetler. Bu erkek içindi, kadın içindi bakılmaz ve dinen buna doğrudur denemez.
Eyvallah hocam, teşekkür ediyoruz. Hocam bir diğer sorumuz. Kadınların kültürel ve dini alanlardaki sosyal aktivitelerdeki çalışmalarının hükmü nedir?
Şimdi kadınlar biraz da bu zamana göre değişti.
Evet.
Mesela bundan 100 sene önce kadınların sosyal hayata hiç yeri yoktu.
Katıydı kurallar bayağı.
Hiç yoktu. Kadınlar dışarı çıkmıyordu.
Evet.
Hani o derler ya kafes arkası. Bu evlerde, böyle eski evlerde bir çıkıntılar var.
Evet hocam.
Ona cumba diyorlar galiba.
Hmm.
Çıkıntılar. Onlar şeylidir, böyle perde gibi o ahşap şey, evet, vardır. Onlar niye yapılmıştır? Kadınlar orada oturur işte seyreder dışarıyı falan. Ve kadınlar pek alışverişe falan gitmezler. Adet buydu. Ve dolayısıyla da kadınlar hatta camiye gidebilir mi gidemez mi? Bu tartışılıyordu. Ama zamanımızda öyle değil. Zamanımızda kadınlar sosyal hayatın, ticari hayatın, her iş yer, hayatının içindeler.
Evet.
Ve yanlış hatırlamıyorsam %40, yani çalışanların %40'ı kadınmış.
Hmm.
Bu %40'ın bir kısmı evde çalışıyor, bir kısmı büroda çalışıyor, bir kısmı ticarethanede, fabrikada çalışıyorlar. Ve hiç kimse kalkıp da bugün kadınlar çalışamaz diyemez. Ama biz şunu deriz, kadınlar çalışırlar, sosyal hayatta da yer alırlar ama dinin koyduğu kuralları aşmamak kaydıyla.
Helal daire çerçevesinde.
Nedir o, kıyafet açısından, davranış açısından? Kıyafeti bir defa dinin, İslam'ın koyduğu, evet, kurallar çerçevesinde olmaz mı? Tabii bunun için illa sosyal hayatın içinde olması şart değil. Her halükarda kadınlar bu kıyafeti dinen bu şekilde giyinmek zorundalar.
Zorundalar.
Veya muhataplarıyla irtibatları, onlarla olan
iletişimleri
konusunda da yani dinin sınırlarını aşmaması lazım. Çünkü bu yanlış hareketler yanlış sonuçlara götürebiliyor. Seddü zerai diye bir şey var, kural var.
Nedir
yani
hocam?
Yine ben demin bahsetmiştim. Yok galiba bundan önceki bir programda bahsetmiştim. Dinimizin hükümlerinin kaynakları diye işte kitap, sünnet, icma, kıyas.
Evet.
İşte örf,
geçen haftaydı sanırım hocam.
İstihsan vesaire. Bunlara ilave bir de seddü zerai var. Yani vesilelerin önünü kesmek. Kendisi haddi zatında meşru ama yapıldığı zaman bir günaha sebep olabiliyor. O zaman bunu da yapmak da caiz değildir.
Evet.
Şimdi mesela Peygamber Efendimiz buyurmuş ki bir kadın yanında mahremi veya eşi olmadan 3 günlük yola gidemez. Niye? Niye? Çünkü bir takım olumsuzluklarla karşı karşıya kalabilir. Gittiği zaman orada gece yatacaklardır. Yolda, açıkta bu kadın abdest alacak, ihtiyaç giderecek vesaire. Orada bir takım kötü sonuçlara götürebilir bu. Şimdi mesela bir kadınla bir erkek yanlarında bir yabancı olmadan tek başına yabancı kalması hoş görülmez dinimizde.
Evet.
Niye? İşte üçüncüleri şeytandır diyor Peygamberimiz. Yani hatta bu hadis var. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kimse yanında bir mahremi olmadan bir kadınla tek başına bir kapalı yerde kalmasınlar. Çünkü onların üçüncüsü şeytandır. Yani bu neden bu? İşte bu seddü zerai dediğimiz. Dolayısıyla kadınlar ister sosyal hayatta olsun, ister ticari hayatta olsun, iş hayatında olsun, davranışlarına, konuşmalarına, kıyafetlerine dikkat etmeliler. Dinimiz böyle ister. Buna dikkat etmek kaydıyla dinen, bak dinen diyorum bunu özellikle vurguluyorum. Çünkü bazıları kalkıyor, siz ne karışırsınız bizim
biz özgürüz işimize
diyorlar. Biz kimsenin işine karışmıyoruz. Biz dinin hükmünü söylüyoruz. Aynen. İsteyen uyar, isteyen kesinlikle uymaz. Yani bizim şey bu. Ve bunu söylemek de bizim görevimiz.
Evet.
Dolayısıyla bir yanlışa sebebiyet vermemek kaydıyla iş hayatında da sosyal hayatta da kadınlar yer alabilir. Hatta almalılar da.
Almalılar da.
Çünkü
kesinlikle hocam.
Erkeklerin yapamayacakları birçok işleri kadınlar yapıyor.
Eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Tabii burada bu hükümleri başta dediğiniz çok önemliydi. Bunları biz kafamızdan veya işte canımız sıkıldı bugün de buna şöyle bir hüküm verelim gibisinden olmuyor. İslam'ın hükümlerini açıkça ortaya seriyoruz.
Ya olan bir şeyi naklediyoruz.
Aynen.
Veya olanlara benzeyen şeyleri söylüyoruz.
Eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Hocam şimdi bir soru var. Biraz karmaşık bir soru sanırım. Bunu size şöyle bahsedeyim. Şimdi hocam bir kimse başka bir şahsa halı hediye ediyor. Halı hediye ettikten sonra vefat ediyor ve hediyeyi alan kimse hediye edenin aldığı işte halıyı o halının parasının mağazaya ödenmediğini öğreniyor hocam. Bu durumda o hediye alanın ne yapması gerekir diyor.
Şimdi bakın burada iki şey var. Bir alım satım var. Bir evet. De hibe var. Hediye. Şimdi alım satım nedir? Satıcı ve alıcının, daha doğrusu şöyle diyelim, bir kimsenin malik olduğu bir malı bir başkasına satması veya bir kimse bir malı satın aldığı zaman ona malik olur. Şimdi burada ne yapmış kişi? Halıyı satın almış ama parasını ödememiş. Bu parayı ödememe o halıya sahip olmama anlamına gelmez. Ha eğer vadeli değil de peşinse satıcı parasını almadan halıyı teslim etmeyebilirdi. Ama teslim etmiş.
Evet.
Ve artık bu halı o satın alanın olmuş. O satın alan bu halına malik olduğu zaman onda dilediği gibi tasarrufta bulunabilir. İsterse satar. İsterse kendi evine serer. İsterse hediye eder. Burada hediye etmiş. Bu hediye de geçerli.
Tamam.
Ve bu hediyeden de dönüş yok. Yani o halıyı satın alıp da başkasına hediye eden kişi, daha sonra kardeşim bunu sana hediye etmiştim ama bunu geri istiyorum
diyemez mi?
Şöyle derse de mekruhtur Hanefi mezhebine göre. Diğer mezheplerde diyemez de zaten.
Yanlış bir şeydir bu.
Ve zaten burada bir de ölmüş ya adam.
Evet.
Halıyı hediye eden ölmüş. Efendim. Öldükten sonra da o halıyı geri alma işi bitmiş.
Evet.
Çünkü o hibe edenin veya hibe edilenin ölmesi, birinin ölmesi durumunda o hediyeyi geri isteme hakkı biter. Dolayısıyla da bu halı kendisine hediye edilen kişi o halıyı sahibidir, kullanır. O parasını ödemeyen, satın alıp da parasını ödemeyen kişinin mirasından o halının bedeli ödenir. Yani burada borçlu olan kişi o satın alıp da parasını ödemeden ölendir.
Evet.
Tabii öldüğüne göre de onun mirasından ödenir borcu.
Şöyle de bir durum var hocam. Şimdi bu kimse halıyı aldığında şimdi parasını vermiyor. Vereceğini söylüyor. Fakat halıyı da alıyor. Ama bu halının maliki olmuş oluyor mu yani?
Oluyor.
Sahibi olmuş oluyor mu?
Ya zorla almadıktan sonra satıcının kendi rızasıyla aldıktan sonra ona sahip oluyor.
Orada o akit gerçekleşiyor.
Tabii gerçekleşiyor.
Tamamdır hocam.
Buna icap kabul deriz. İcap ve kabul gerçekleştiği zaman akit bitmiştir. Ancak satıcının eğer peşinse parayı almadan malı teslim etmeyebilir. Vadeli ise zaten teslim edecek. Vadesi geldiğinde parayı alacaktır.
Eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Hocam bir diğer soru. Kızın baba izni olmadan evlilik yapması doğru mudur? Eğer evlilik yapmış ve şimdi boşanma kastı varsa ne yapmalıdır?
Şimdi bir defa şu var. Doğru mudur ayrı bir şey. Caiz midir ayrı bir şey.
Evet.
Şimdi buna doğru değildir diyeriz. Ama caizdir. Hanefi mezhebinde. Yani bir kadın ister bakire olsun ister dul. Aklı yerinde ise, hürse ve ergen olmuşsa bu kadın kendi malında istediği gibi tasarruf edebileceği gibi bu kadın kız bedeninde de tasarruf edebilir. Yani evlenebilir, nikahta taraf olabilir. Bu babası illa babasının bu nikah kıyması lazım.
Onaylaması gerekir.
Böyle bir şart yok. Ancak şu hüküm var. Bir kız aileden habersiz evlenmiş. Evlendiği kişi dengi değil. Dengi değil.
Dengi değil.
O zaman ve çocuk da yapmamışlar. Baba o nikahı feshettirmek için mahkemeye müracaat edebilir. Ama dengiyle evlenmiş bitti iş. Baba mani olamaz. Bir de mehir konusu var. Yani o az mehir aldıysa ya değerinden orada da engel olabilir.
Dengiden kastınız yaş olarak değil mi hocam?
Yok. Mehirden mi? Kendi dengiyle evet, sadece dengi. Yaş değil. Yaş olabilir, dini yaşantı olabilir. Meslek olabilir. Mesela diyelim ki adam ayyaş. Baba o dengi değildir o kadının o dindar kadın.
O noktada dengi değildir.
Şimdi ama Şafii mezhebinde öyle değil. Şafii mezhebinde mutlaka babanın veya baba yoksa dedenin, dede yoksa ağabeyin, ağabey yoksa amcanın mutlaka o kadını evlendirirken o nikah akdinde onu olması lazım. Hanefi'de böyle değil. Yani Hanefi'de hüküm olarak bir kadın aklı başında ergen, hür ise bunun birisiyle yaptığı evlilik geçerlidir hükmen. Doğru mudur? Doğru değildir. Çünkü aileler bu konuda olmalıdır. Yani haberdar olmalı, onayları alınmalı. Çünkü daha sonra daha çok farklı problemlere sebep olabilir. Peki boşanmayı kastederse, evet. Kadın isterse mahkemeye verip boşanır. Veya kocasını ikna eder, boşanır.
O noktada bir sıkıntı yok. Yani.
Yok.
Bireysel emeklilik sistemi caiz midir?
Caizdir. Ama bazı şartları var. Yani genelde bazı konular bazı şartlarla caiz oluyor. Nedir o şartlar? Şimdi önce şunu anlayalım. Bu bireysel emeklilik nasıl işliyor? Yani bireysel emekli olmak isteyen kişi bu sistemi uygulayan kuruma veya devlet kurumuna veya bir bankaya gidip ben bireysel emeklilik yapacağım diyor.
Evet.
Ve bunun için de aylık bir şey
ödenek var.
Ödeme taahhüt ediyor. Bu ödeme değişebilir. Yani bunun asgarisi vardı mıdır bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla azamisi yoktur. Yani aylık 1.000 lira da vererek bu sisteme girebilirsin. 100.000 lira vererek de girebilirsin. Ne oluyor şimdi burada? Devlet de diyor ki sen diyor eğer bireysel emekliye müracaat edersen %25 de ben vereceğim diyor. Hatta o %30'a mı çıktı ne? Ben vereceğim.
Tam haberdar değilim hocam.
Ha. Yani ben 1.000 lira veriyorsam 300 lira da devlet veriyor benim adıma. 1.300 lira benim hesabıma geçmiş oluyor. Ve bu o bireysel emekliliği uygulayan kurum o parayı çalıştırıyor. Ben ayda 1.000 lira veriyorum ya, 300 de devlet veriyor, 1.300 lira. O birikiyor.
Birikiyor evet.
Ve o kurum bunu da çalıştırıyor. 10 sene böyle devam ediyor. 10 senenin bitiminde, ki bunun başka detayları da var, oraya girmeyelim.
Evet.
Bu sisteme giren kişi gidiyor parasını istiyor. Ha, hesap yapılıyor. Sen kaç lira yatırmışsın 10 senede? Diyelim ki 120 bin lira yatırmışsın. Peki devlet ne vermiş senin adına? 40 bin lira vermiş, etti 160. Ne kadar kar etmişsiniz? 40 bin lira da kar etmişsiniz, etti 200 bin. 200 bin lira ya defaten veriyor, ödüyor. Veyahut da sen istersen ben defaten istemiyorum, bana ayda 10 bin lira 20 ay da öde diyebiliyorsun. İstese onu yapıyor. Şimdi burada önemli olan şey şu. Benim o para yatırdığım kurum benim yatırdığım parayı nerede çalıştırıyor? Nerede nemalandırıyor? Geliri nereden temin ediyor? Faizden mi? Ticaretten mi? Başka bir yatırımdan. Bu önemli şimdi. Çünkü diyelim ki o faizli bankalara, ticari bankalar diyoruz onlara. O ticari bankalara yatırdığı zaman onlar faize yatırıyor senden aldığını. Dolayısıyla senin gelirin faizden oluyor. Bu caiz olmaz. Ama öyle değil de bu yatırım, bu şirket veya banka ticaretle uğraşarak, ticaretle senin paranı karlandırıyorsa, nemalandırıyorsa o zaman caiz olur.
Eyvallah hocam. Hocam bir diğer sorumuz. Cenazeyi tabutla gömmek ve bir mezara birden fazla cenaze defnetmek caiz midir?
Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Asıl olan şey cenazeyi vücudunu toprakla şey yapmak, birleştirmek veya toprağa şey yapmak.
Ne üstünü diyelim? Örtmek mi denir artık?
Ya yattığı zaman yerde altına da toprak geliyor.
Evet. Ha.
Ama bazı durumlarda bu tabut da olabilir. Hatta mecbur olabilir. Nedir? Mesela mezar gömülecek yer çamurdur, su çıkıyordur, başka yer yoktur. O zaman tahtadan olsun, saçtan olsun, hatta mermerden olsun şeylere tabutlarda gömülebilir. Çünkü aşağısı balçık.
Evet.
Ama böyle bir durumda o tabutun kenarlarına efendim o cenazenin olduğu yerlere toprak koyma tavsiye ediliyor. Ama böyle bir mecburiyet yoksa.
Yani normal, böyle bir istisna yoksa.
Böyle bir mecburiyet yoksa yani o kabirin o tabutsuz cenazenin defnedilmesine engel bir durum yoksa.
Evet.
Ve zorunluluk da yoksa. Asıl olan şey toprağa koymaktır. Ama
kefeniyle birlikte toprağa
koymaktır. Avrupa ülkelerinde zannediyorum tabutla gömmek zorunluluğu varmış.
Böyle bir şey ben de duydum hocam.
Öyle bir zorunluluk varsa tabii yapacağı bir şey yok. Bizim Müslümanın orada vefat eden, orada gömülen Müslümanın yapacağı bir şey yok. Buna yasaktır denilemez. Ama söylediğim gibi eğer bir mazeret yoksa asıl olan toprağa gömmektir. Mazeret olmadığı halde tabutla gömmüşse haram işlemiş midir? Haram sayılmaz.
Haram sayılmaz.
Peki ikinci bir durum, bir kabre iki cenaze konabilir mi? Zaruret varsa konabilir. Zaruret bugün mesela şeyde Gazze'de görüyoruz. Onlarca yüzlerce kişi böyle sıralanmışlar. Bunların hepsini bir kabre koyup üzerine işte dozerlerle, kraliderlerle topraklar üzerine defnediyorlar. Başka çare de yok. Ama böyle bir mecburiyet yoksa asıl olan şey bir kabre, bir cenazenin konmasıdır.
Eyvallah. Şöyle bir durum var hocam. Şimdi Umre'ye gittiğimde sanırım Baki mezarlığı var ya Mekke'deki.
Baki.
Orada sanırım hocam şey gömülüyor. Üzerinden bir kaç sene geçiyor. Sonra o mezarın üstüne tekrar gömülüyormuş. O
olabilir. Yani ihtiyaç varsa. Hı. Ama şu esastır. Önceki cenazenin çürümüş olması.
Hı. Ona yani dikkat edilir. Yani yok olması gerekiyor. Orada.
Yani kemiklerinin falan yani etin kemiğinden ayrılmış olması. Etin kalmaması. Hı. Öyle olması esastır.
Tamamdır. Hocam son sorumuz. Şafii mezhebinden bir kişi cemaatle namaz kılarken Fatiha suresini okuyamıyorsa ne yapmalı?
Yapacağı bir şey yok. O eğer biliyorsa tek tek Elhamdülillah Rabbil Alemin der. La ilahe illallah vahdehu la şerikele. Bunu söyler. Ama bilmesi lazım. Hmm. Okuması lazım. Çünkü Şafii mezhebinde Fatiha'sız namaz olmaz.
Şöyle bir durum söz konusu değil değil mi hocam? Yani ilk başlarda tabii bilmiyor Fatiha suresini. Namaz kılıyor ama önünde de kağıtlar, Fatiha yazıyor. Bu şekilde namazını eda edebilir mi?
Fatiha'yı okuyarak mı?
Evet evet. Karşısında şey var, kağıtlar, Fatiha yazıyor. Namaza durmuş, oradan okumaya çalışıyor yani.
Şimdi zorunlu, zaruret, Hanefi mezhebinde zarurete dayanarak Hanefi'ye göre okuyabilir.
Hanefi'ye göre okuyor.
Yeni Müslüman olanlar için ama Şafii'de öyle bir cevaz yok.
Anladım. Ama Hanefi mezhebinden biri o şekilde ilk süreçte...
Yani ilk süreçte ilk Müslüman olmuş daha öyle o... Burada bir mecburiyet var. Evet. O okuyabilir.
O okuyabilir.
Ama hemen öğrenmesi de lazım tabii.
Evet, orası ayrı bir mesele. Hocam teşekkür ediyoruz. Ağzınıza gönlünüze sağlık. Vaktimizin
Amin.
Sonuna geldik.
Allah razı olsun.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Fıkıh Saati programının burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla birlikte bizlere göndermiş olduğunuz soruları, cevaplarını buluşturacağız. Allah'a emanet olun efendim. Ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun.